Ayrım 29, sayfa 407. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 138. bölüm. Saga tekrar hasta odasına girdiğinde savcı geriye kalan 15 dakikanın önemli bir bilgi almak için yeterli olmadığını söyledi. Saga ona hak verirmiş gibi başını salladı, yatağın ayak ucuna oturdu. Avukat meraklı gözlerle Saga'ya bakıyordu. Saga eli yatağın parlak korkuluklarında, Vicky yaralı yüzünü ona çevirip bakana kadar bekledi. "Ben bütün gece uyanık olduğunu düşünüyordum," dedi Saga çok yavaş bir sesle. "Ama Yuna, Birgitta Gort'tan ayrılmadan önce yatağında uyuduğunu söylüyor." Vicky başını salladı, avukat araya girmeye çalıştı. "Bugünün sorgusu sona erdi." Vicky bir şeyler fısıldadı ve yanağındaki yaralardan birinin kabuğunu kaşıdı. Saga ondan birkaç şey alabilmeyi umuyordu. Birkaç şey yeterdi. Ormana kaçması ve çocuğu kaçırması ile ilgili yalansız birkaç şey söyleseydi gerisi gelirdi. Sorgu tecrübelerinden olayla ilgili uzak ya da yakın bir şeyler söylemesini sağlarsa Vicky'nin çok büyük ihtimalle her şeyi anlatacağını biliyordu. "Yuna pek yanılmaz," dedi Saga gülümsedi. "Karanlıktı. Herkes bağırıp kapılara vururken ben yataktaydım," diye fısıldadı Vicky. "Sen yataktaydın ve herkes bağırıyordu," dedi Saga. "Ne düşündün, ne yaptın?" "Korkuyordum. Kalbim hızla çarpıyordu. Yorganın altında hiç kımıldamıyordum," dedi Vicky odadaki hiç kimseye bakmadan. "Kapkaranlıktı. Vücudumda bir ıslaklık hissettim. Altıma kaçırdığımı ya da Regal olduğumu düşündüm. Buster havlıyordu. Nina bağırarak Miranda hakkında bir şeyler diyordu. Lambayı yaktım, her tarafım kan içindeydi." Saga kan ve cinayetle ilgili bir şey sormamak, onu itirafa zorlamamak için kendini zorladı. Her şeyi akışına bıraktı. "Sen de bağırıyor muydun?" dedi. "Sanmıyorum, bilemiyorum, düşünemiyordum," diye devam etti Vicky. "Yalnızca oradan uzaklaşmak istedim, kaçmak. Üzerimde elbiselerle uyuyordum, hep böyle yaparım. Çantamı aldım, ayakkabılarımı pencereden aşağı attım, doğrudan ormana koştum. Korkuyordum, yürüyebildiğim kadar hızlı yürüyordum. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Bir süre sonra ağaçlar seyrekleşti, ileriyi görmek kolaylaştı, yürümeye devam ettim. Bir araba gördüm, yeniye benziyordu ama terk edilmişti, kapısı açıktı. Anahtarları üzerindeydi. Sürebilirdim. Bütün bir yaz sürmüştüm. Arabanın içine attım kendimi. Sürmeye başladım. Çok yorgundum. Bacaklarım titriyordu. Stockholm'e gitmeyi düşünüyordum. Para bulmayı, Şili'ye, arkadaşlarımın yanına gitmeyi. Birden bir gümbürtü koptu. Araba döndü. Yandan bir şeye çarptı. Güm. Sonra sessizlik. Kendime geldiğimde kulağımdan kan geliyordu. Başımı kaldırıp baktım. Her tarafta küçük cam parçaları vardı. İçine sıçtığımın trafik lambasına çarpmışım. Nasıl olduğunu anlayamadım. Pencere camları yok olmuştu. Arabanın içine yağmur savruluyordu. Motor hala çalışıyordu. Ben yaşıyordum. Elim vitese gitti. Geri geri gittim. Sürmeye devam ettim. Yüzüme yağmur çarpıyordu. Birinin ağladığını duydum. Geriye döndüm. Arkada çocuk koltuğunda bir çocuk vardı. Küçük bir oğlan çocuğu. İnanılır gibi değildi. Nereden geldiğini bilmiyordum. Sus diye bağırdım. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Neredeyse hiçbir şey göremiyordum. Köprüyü geçmek için dönerken nehrin karşı tarafında mavi ışıklar gördüm. Paniğe kapılıp direksiyonu kırarak yoldan çıktım. Hızla nehre gidiyordu. Frene bastım ama fayda etmedi. Yüzümü direksiyona çarptım. Başımdan sular boşaldı. Arabanın içine sular doluyor. Nehre gömülüyorduk. Her yer karardı. Batıyorduk. Tavanın tam altında biraz hava vardı. Çocuğa doğru emekledim. Kemerini çözdüm. Çocuk koltuğunu yerinden söküp pencereden dışarı çıkardım. Çoktan suyun altındaydık. Koltuk bizi suyun üstüne çekti. Biraz sürüklendik. Nehrin karşı tarafında bir yere çıktık. Sırılsıklandık. Çantam, ayakkabılarım yoktu. Yürümeye başladık. Vicky nefes almak için sustu. Saga savcının olduğu yerde bir hareket hissetti ama gözlerini Vicky'den ayırmadı. Dante'ye annesini bulacağımızı söyledim diye devam etti Vicky. Sesi titriyordu. Elinden tuttum, yürüdük de yürüdük. Çocuk yuvasında öğrendiği, ayakkabısı yıpranan yaşlı bir adamı anlatan bir şarkıyı birlikte söyledik. Büyük bir yolda yürüyorduk, kenarlarında direkler vardı. Bir araba durdu, arka koltuklarına oturduk. Arabayı süren adam dikiz aynasından bize baktı. Klimayı açıp arabayı ısıttı, evine gider miyiz diye sordu. Elbiselerimizi değişir, yemek yerdik. Aynadan bizi dikizlemeseydi ve biraz da para vereceğini söylemeseydi kabul ederdik. Benzin almak için durduğunda arabadan sıvışıp yürümeye başladık. Ne kadar yürüdüğümüzü bilemiyorum ama gölün kıyısındaki bir dinlenme alanında bir Ikea tırı gördük. Tahta sıralardan birinde bir termos ve içinde bir yığın sosisli sandviç olan plastik bir poşet vardı. Ama biz daha poşete dokunmadan arabanın kenarından bir adam çıktı ve aç mıyız diye sordu. Polonyalıydı, onunla Uppsala'ya kadar gidebilirdik. Telefonunu alıp annemi aradım. Çocuğa dokunacak olursa onu öldürürüm diye düşündüm. Ama hiçbir şey yapmadı. Sessizce oturup uyuyabildik. Adam bizden bir şey istemedi. Bizi bir yerde bıraktı. Stockholm'e trenle geldik. Çantaların arkasına saklanarak. Metronun anahtarı yoktu artık ve kimseyi tanımıyordum. Stockholm'den ayrılalı çok olmuştu. Bir zamanlar Midsommar Kransen semtinde oturan bir ailenin yanında kalmıştım birkaç hafta. Ama artık isimlerini bile hatırlamıyordum. Bir tek Tobias'ı hatırladım. Volmar, Yixkulska atanda oturuyordu. Hep metroyla Maria Torget'e giderdim ve... Ne kadar aptalım, keşke ölseydim. Susup yüzünü yastığa gömdü. 139. bölüm. Saga yatağın yanından ayrılmadı. Hiç hareket etmeden yüzüstü yatan Vicky'ye baktı. İşaret parmağını yatağın korkulukların üzerinde kaydırarak yürüdü. Arabadaki adamı düşünüyorum dedi. Sizi evine çağıran adamı. Korktuğun kadar tehlikeli olduğundan eminim. Vicky kalkıp oturdu. Saga'nın açık mavi gözlerine baktı. Şu iş bittiğinde onu bulmama yardım eder misin dedi Saga. Vicky başını sallayıp güçlükle yutkundu ve bakışlarını yere indirip kollarını vücuduna sardı. Bu kırılgan zayıf kız çocuğunun iki insanın başını parçalayacağını düşünmek çok zordu. Tekrar başlamadan gerçeği anlatmanın insanı rahatlattığını söylemeliyim dedi Saga. Tıpkı ringde olduğu gibi vücuduna heyecanlı bir sükunet sardı. Gerçek bir itirafın sınırlarına yaklaştığını biliyordu. Odadaki değişikliğin farkındaydı. Not defterine bir şey yazarmış gibi yaptı, biraz bekledi. Vicky'ye cinayet işlediğini çoktan itiraf etmiş gibi baktı. Kanlı çarşafın üzerinde yatmışsın dedi yumuşak bir sesle. Miranda'yı öldürdüm diye fısıldadı Vicky, değil mi? Anlat bana. Vicky'nin dudakları titredi, yüzü kızarırken yanağındaki yaralar karardı. Öfkeden çıldırabiliyorum diye fısıldadı ve ellerini yüzüne kapattı. Miranda'ya öfkelendin mi? Evet. Ne yaptın? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Avukat Vicky'ye yaklaştı. Bir şey anlatmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi dedi. Anlatmak zorunda değilim dedi Vicky. Sorgu bitti dedi Susan Öst kararlı bir sesle. Teşekkür ederim diye fısıldadı Vicky. Hatırlamak için zamana ihtiyacı var dedi Saga. Ama itiraf etti dedi Susan. Bilemiyorum diye mırıldandı Vicky. Miranda Eric Stotter'i öldürdüğünü itiraf ettin dedi Susan sesini yükselterek. Bağırma bana dedi Vicky. Ona vurdun mu diye üsledi Susan. Ona vurdun değil mi? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu sorgu bitti dedi avukat sertçe. Miranda'ya nasıl vurdun diye devam etti savcı. Bunun ne önemi var dedi Vicky, sesi çatlak çatlaktı. Kanlı çekiçte parmak izlerim var. Defol git, konuşacak halde değilim. Kafan almıyor mu? Konuşmak zorunda değilsin dedi Saga. Susma hakkım var. Miranda'ya niçin öfkelendin dedi savcı sesini yükselterek. O kadar çok öfkelenip onu... Bunları kaydediyorum dedi avukat. Miranda'nın odasına nasıl girdin dedi savcı. Kapısını açıp dedi Vicky ve yataktan kalkmaya çalıştı. Ama şimdi bunu konuşacak halim yok. Anahtarları nereden aldın dedi savcı. Bilemiyorum ben. Anahtarlar Elizabeth'teydi. Ondan aldım dedi Vicky ayağa kalkarak. Sana mı verdi? Başını ezdim diye bağırdı Vicky ve kahvaltı tepsisini kapıp savcıya doğru fırlattı. Yoğurt, mısır gevreği ve portakal suyu yerlere saçıldı. Önüne çıkan avukatı defol diye bağırarak öyle bir itti ki kadın sandalyelerin arasına sırt üstü devrildi. Vicky Saga ile Yuda yetişmeden serum direğini kaldırdı ve var gücüyle savcının omzuna indirdi. Serum torbası duvara çarpıp yırtıldı. 140. Bölüm. Yuna ve Saga Vicky ile diğerlerinin arasına girdi ve Vicky'yi sakinleştirmeye çalıştı. Duvardan aşağı serum akıyordu. Vicky derin derin nefes alıyor, korku dolu gözlerle bakıyordu. Kendini de yaralamıştı, bir kaşından kan fışkırıyordu. Polisler ve hasta bakıcılar hızla odaya girip Vicky'yi yere yatırdılar. 4 kişilerdi. Vicky paniğe kapıldı, kurtulmak için kıvrandı, bağırdı. Tekmeler savurdu ve tekerlekli hasta sehpasını devirdi. Vicky'yi zorla yüzüstü yatırdılar. Kalçasına bir şey enjekte ettiklerinde boğuk bir çığlık attı, sonra hızla sakinleşti. Vicky'yi birkaç dakika sonra yatağa kaldırdılar. Kız ağlıyor, bir şeyler söylemeye çalışıyor, ne dediği anlaşılmıyordu. Bir hemşire kayışları hazırladı. Önce el ve ayak bileklerinden yatağın pervazlarına bağladılar, sonra bacaklarını bağladılar, son olarak da üzerinde yıldız işaretleri olan kalın, enli bir kayışla onu göğsünden bağladılar. Çarşaf ve hasta bakıcıların beyaz önlükleri kana bulanmıştı. Her tarafta su ve yemek artıkları vardı. Vicky yarım saat sonra bütünüyle sakinleşti ve sessizce ağlamaya başladı. Kaşından akan kanı durdurmuşlardı. Koluna yeni bir kateter takıldı, bir temizlikçi geldi ve kapıda polis beklerken yerleri sildi. Yuna savcının kendisini izlediğini biliyordu. Müdahale edemezdi ama gelişmelerden hiç memnun değildi. Tutuklama işlemlerinden önce yeni bir sorgu yapılamazdı artık. Aslında doğru dürüst bir sorgu yapılana ve adli tıptan ayrıntılı raporlar gelene kadar beklenseydi iyi olurdu. Ama Susan Öst kızın tutuklanmasını kafasına koymuştu. İddianamesini yarın mahkemeye sunacaktı. Saga Bauer'a daha fazla vakit verilseydi Vicky Bennett bütün gerçeği anlatabilirdi. Fakat savcı onu kışkırtarak itirafa zorlamıştı. Fakat açık teknik kanıtlar olmadan bunun bir anlamı yoktu. Yuna bunları düşünerek odadan çıktı. Açık bir kapıdan gelen dezenfektan kokusunu soluyarak koridordan geçti. Bu dava ile ilgili içini kemiren bir şeyler vardı. Gerçi şu taş meselesini bir kenara bırakırsa olayların akışını açıklamakta zorlanmıyordu. Gölgeler dünyasında hala açığa çıkmamış çok şey vardı. Olayların şeffaflığı gerçeği gizler gibiydi, çok değişkendi. Daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. Otopsi raporlarına, teknik raporlara, ayrıntılı laboratuvar bilgilerine. Miranda'nın elleri niçin yüzüne kapatılmıştı? Kanlı odanın nasıl göründüğünü hatırlıyordu ama olayların akışını, derinliğini anlayabilmesi için olay yeri raporlarına ihtiyacı vardı. Susan Öst asansörlere doğru gelip Yuna'nın yanında dikildi. Birbirlerini başlarıyla selamladılar. Susan memnun görünüyordu. "Çok sert davrandın diye herkes benden nefret ediyordur şimdi," dedi asansöre binerlerken. Yuna düğmeye bastı. "Ama ne derlerse desinler, itiraf güçlü bir kanıt." "Peki teknik kanıtlar ne durumda?" diye sordu Yuna. "Son derece sağlam diyebilirim." Asansör durdu, birlikte dışarı çıktılar. "Raporu okuyabilir miyim?" dedi Yuna durup. Susan şaşırmıştı. Bir süre tereddüt ettikten sonra cevap verdi. "Gerçekten gerek yok." İyi dedi Yuna ve hızla yürümeye başladı. Sence boşluklar olabilir mi diye sordu savcı ve Yuna'ya yetişmeye çalıştı. Bilmem dedi Yuna. Çantamda olay yeri raporları olacaktı dedi Susan çantasını açarak. Yuna hastanenin cam kapılarından dışarı çıktı. Arkasından gelen savcının ayak seslerini ve kağıt hışırtılarını duyuyordu. Susan Öst ona yetiştiğinde Yuna arabasının yanına gelmişti. Eğer bunları bugün inceleyebilirsen harika olur, dedi savcı nefes nefese ve ince deri bir dosyayı Yuna'ya uzattı. Bir takım ön araştırma sonuçlarını ve ölüm nedenlerine ilişkin otopsi raporlarını da ekledim. Yuna onun gözlerinin içine baktı, başını salladı ve dosyayı koltuğa atıp arabasına bindi. 141. Bölüm. Yuna, Il Caffè'nin iç odasında oturmuş Susan'dan aldığı dosyayı okuyordu. Susan'ın sorgu sırasındaki kışkırtıcı davranışları büyük hataydı. Yuna, Vicky'nin Dante'yi bilerek kaçırdığına inanmıyordu. Kafasındaki Vicky imajına uymuyordu bu. Fakat bir nedenle Miranda ile Elizabeth'i öldürmüştü. Neydi bu neden? Belki de bu dosyada bir cevap vardı. Vicky neden bazen bu kadar çok öfkelenip saldırganlaşıyordu? Yalnızca ilaçlardan olamazdı. Birgit de Gord'a gelmeden önce bu ilaçları kullanmıyordu. Yuna raporları okumaya başladı. Suç yeri ve suçun tarzı saldırganı ayna gibi yansıtırdı. Sağa sola açılan kan lekelerinde, yere devrilen mobilyalarda, ayak izlerinde, cesetlerin pozisyonunda cinayetin nedenlerine rastlanırdı. Nathan Pollock bir suç yerinde hassasiyetin izleri güven altına almaktan çok daha önemli olduğunu söylerdi. Çünkü katil kurbana ve olay yerine özel fonksiyonlar yüklerdi. Kurban failin iç durumunda bir rol üstlenir, suç mekanı tasarlanmış bir sahne gibi görülebilirdi. Tabii birçok şey tesadüf olabilirdi. Ancak bu içsel dramda suçun nedenine götürecek bir şey mutlaka bulunurdu. Yuna Linna olay yeri raporunu ilk defa protokolden okuyordu. İzlerin nasıl güven altına alındığı detaylı bir şekilde anlatılıyor, uzun olay yeri analizleri yapılıyordu. Polisler iyi bir iş çıkarmıştı, bundan daha iyisi beklenemezdi. Örgü başlıklı bir garson bir tepside büyük bir fincan kahve getirdi. Yuna düşüncelere daldığından garsonu fark etmedi. Yan bölmede oturan alt dudağına gümüş hızmalar takılı kız gülümseyerek kahveyi Yuna'nın sipariş verdiğini gördüğünü söyledi. Adli tıp laboratuvarından alınan cevaplar bu raporda yoksa da Yuna sonuçlarını kesin olduğunu anladı. Parmak izleri Vicky Bennett'a aitti. Uzmanlara göre kesinlik düzeyi en üst seviyedeydi. +4. Olay yeri analizlerindeki hiçbir şey kendi gözlemleriyle çelişmiyordu. Ancak kendi gözlemlerinin çoğu raporda yoktu. Giderek daha çok pıhtılaşan kanın çarşaflara nasıl bulaştığı, her darbede gerideki duvara saçılan kanın üçüncü darbeden sonra nasıl açı değiştirdiği gibi şeyler. Yuna kahve fincanını alıp bir yudum içti ve fotoğrafları tekrar incelemeye başladı. Fotoğraf destesini yavaş yavaş karıştırıyor, her birini büyük bir dikkatle inceliyordu. Vicky Bennett'ın odasından, Miranda'nın cesedinin bulunduğu tecrit odasından ve Elizabeth Graham'in cesedinin bulunduğu çamaşırhaneden ikişer fotoğrafı kenara ayırdı. Masada ne varsa bir kenara çekti ve altı fotoğrafı yan yana dizdi. Ayağa kalktı, hepsine aynı anda bakarak bir benzerlik bulmaya çalıştı. Bir süre sonra biri hariç diğer bütün fotoğrafları ters yüz etti. Açıktaki fotoğrafa bakarak belleğini tazelemek için odaya döndü. Orada da hissettiği duyguları ve kokuları yakalamaya çalıştı. Fotoğrafta Miranda'nın zayıf bedeni vardı. Yatakta sırt üstü uzanıyordu. Üzerinde yalnızca pamuklu külotu vardı. Elleri yüzüne kapatılmıştı. Fotoğraf makinesinin flaşı bedenini ve çarşafı parlak beyaza çevirmişti. Parçalanmış başından akan kan yastığında koyu bir motif gibiydi. Yuna birden hiç beklemediği bir şey gördü. Bir adım geriledi ve kahve fincanı yere düştü. Yandaki hızmalı kız masanın üzerine eğilerek gülümsedi. Yuna Miranda'nın fotoğrafının üzerine eğildi. Flora Hansen'in evine yaptığı ziyareti hatırladı. Zamanını boşa harcadığını düşünerek sinirlenmişti. Evden ayrılırken Flora hole kadar peşinden gelmiş, Miranda'yı gerçekten gördüğünü tekrarlamış, hayaletin resmini çizdim demişti. Çizdiği resmi göstermek için uzattığında Yuna elini itmiş, kağıt süzülerek yere düşmüştü. Yuna yere düşen kağıdın üstünden geçip kapıya doğru giderken gözü kağıttaki çocuksu resme kaymıştı. Şimdi Miranda'nın yatağı özenle yatırılmış bedenine bakarken Flora'nın yaptığı resmi hatırlamaya çalışıyordu. İki aşamalı bir resimdi. Çöp adam gibi başlıyor, sonra kol ve bacakları genişleyip dolgunlaşıyordu. Resimdeki kızın konturları bazı yerlerde titreşimli, bazı yerlerde iplik gibi inceydi. Kafası bedenine göre çok büyüktü. İskelete benzeyen ellerini yüzüne kapatmıştı. Dudakları belli belirsiz görünüyordu. Miranda'nın akşam gazetelerinde tarif edilen cesedine çok benziyordu. Ama gazeteler Miranda'nın başına vurularak öldürüldüğünü, yatakta başının yanına kan aktığını bilmiyordu. Olay yerini gösteren fotoğraflar yayımlanmamıştı. Basın kızın ellerinin yüzünde olduğunu yazmıştı ama hiçbiri başındaki yaralardan bahsetmemişti. Soruşturma, tutuklanma aşamasına kadar gizlilik kurallarına uyularak yürütülmüştü. ''Önemli bir şey buldun değil mi?'' dedi yandaki kız. Yuna kızın ışıltılı gözlerine bakarak başını salladı ve tekrar masadaki fotoğrafa döndü. Fotoğrafa bakarken kafasını kurcalayan şey Flora'nın yaptığı resimde kızın başının hemen yanına karanlık bir kalp çizmesiydi. Tam da yataktaki kan lekesinin olduğu yere, aynı büyüklükte, aynı yerdeydi. Sanki Flora Miranda'nın cesedini görmüştü. Elbette tesadüf olabilirdi ama Flora'nın çizdiği resmi doğru hatırlıyorsa benzerlik etkileyiciydi. 29. ayrımın sonu. Sayfa 420.